بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamberde hiçbir delilik yoktur. O, sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O, her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 29 Mehr 1404 Hicri Kameri, 28 Rebiyosani 1447 ve Miladi 21 Ekim 2025 Salı. Bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla İran'ın Keşfet Podcast'ı, İman Nuru, Hidayet Hadisi ve Daha İyi Yaşamak için adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler. Tüm General Pakpur el aracı ile görüşmede düşman saldırıya kalkarsa onlar için cehennemi kurarız. Afgan tüccarlardan İran ile ekonomik işbirliğine geliştirmesi talebi. Hamas, Siyonist rejim Gazze'nin yeniden inşası için 80 milyar dolarlık maliyeti ödemeli. İsrail rejiminin 2 yıllık savaşın ardından Hamas'ın askeri gücüne dair yeni değerlendirmesi yapıldı. Katar emiri İsrail uluslararası hukukun tüm kurallarını ve normlarını ihlal ediyor. Trump'ın yardımcısının işgal altındaki topraklara ziyareti. Japonya ilk kadın başbakanını göreve getirdi. Şimdi haberler. İslam Devrimi Muhafızları Genel Komutanı, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşmesinde şunları söyledi. Ülkemize karşı bir saldırı veya tecavüz olursa vereceğimiz cevap kesinlikle 12 günlük savaştaki yanıttan daha güçlü olacak ve onlara cehennemi yaşatacağız. Tüm General Muhammed Pakpur, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı ile yaptığı görüşmede şunları ifade etti. Siyonist düşman, balistik füze kalkanı konusunda çok hesap yapmıştır. Amerikalılar, denizde ve bazı komşu ülkelerde TAD ve AGES gibi birden fazla savunma sistemi konuşlandırmışlardır ki bizim füze atışlarımızı engellesinler. Pakpur sözlerinden şöyle sürdürdü. Ancak biz füzelerimizi başarıyla ateşledik ve hedeflere vurduk. Şu an tamamen hazırız. Eğer biri ülkemize saldırmaya kalkarsa vereceğimiz karşılık mutlaka 12 günlük savaştaki yanıttan daha güçlü olacak ve onlar için cehennemi de koruyacağız. Görüşme sırasında Pakpur, Irak heyetini memnuniyetle karşıladı. Bu görüşmeyi Irak için mevcut dönemde çok önemli gördüğünü belirtti ve uyardı. Bölgesel düşmanlar işbirlikleri zayıflatmaya çalışıyor. 12 günlük savaşta Siyonist rejim komutanları hedef alıp kargaşa yaratmak suretiyle İran'ın ulusal bütünlüğünü bozmaya çalıştı. Ancak yüce liderin basireti tutumu ve milletin uyanıklığı ile bu plan başarısız kaldı. Komutan ayrıca Irak'ın 12 günlük savaş sırasında muhalif grupları kontrol altına alma çabalarını takdir ederken, güvenlik anlaşmalarının tam uygulanmasını ve sınır bölgelerini denetleyecek bir saha komitesinin kurulmasını talep etti. Bu grupların her iki ülke için tehdit oluşturduğunu ve ortak çaba ile kontrol altına alınmaları gerektiğini vurguladı. Kasım Aracı de şu karşılığı verdi. Irak'ın İran'a karşı topraklarından herhangi bir eyleme izin vermemeye kararlı olduğu bir kez daha teyit etti ve 12 günlük savaşta muhalif gruplara hareket alanı tanımadıklarına girecekte de kararlı şekilde engel olacaklarını söyledi. El Aracı, Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'ndan selam ve saygılarını Pakpur'a iletti ve Irak'ın İran ile güvenlik anlaşmalarını uygulama taahhüdünü yineledi. Afgan tüccarlar, ekonomik aktörler İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde düzenlenen ortak ticaret fırsatları fuarında İran'daki elverişli yatırım potansiyeline vurgu yaparak İran özel sektörüyle işbirliğinin genişletilmesini talep etti. Güney Horasan eyaletine merkezinde düzenlenen İran-Afganistan Ortak Ticaret ve Yatırım Fırsatları Fuarında Afgan tüccarlar ülkelerinde güvenliğin genel olarak sağlandığına dikkat çekerek İranlı yatırımcıları Afganistan'ın doğusundaki tarım, maden ve gıda işleme sektörlerine yatırım yapmaya davet etti. Nangarhar Ticaret Odası'ndan Mahlis Ahmet, ticaret dengesinin sağlanması, gümrük koşullarının kolaylaştırılması, ortak bankaların kurulması ve soğuk hava depoları gibi altyapıların geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Diğer Afgan tüccarlar da Afganistan'ın organik tarım ürünlerinin İran'a ihracatındaki engellerin de kadro masrafına ve sınır ötesi tarım gibi mevcut mutabakatların hayata geçirmesine ihtiyaç olduğunu dile getirdiler. Filistin İnsan Birliği'nin hareketi Hamas siyasi ofis üyesi, Siyonist rejimin Gazze'de yarattığı yıkımdan doğrudan sorumlu olduğunu vurgularken, işgalcilerin yeniden inşaat masraflarını tamamen ödemesinin Filistin halkının hakkı olduğunu da ifade etti. Hamas'ın üst düzey üyesi Musa Abu Merbuk, Sputnik ile yaptığı röportajda Gazze şeridinde meydana gelen yıkımın baş sorumlusu olarak Siyonist rejimin bölgenin yeniden inşası için tam maliyetleri karşılamakla yükümlü olduğunu belirtti. Abu Merbuk, altyapı, sağlık ve konut dahil olmak üzere tüm sektörlerin acilen yeniden inşa edilmesinin evlerini kaybeden 2 milyondan fazla Filistinli için meşru bir hak olduğunu söyledi. Uluslararası tahminlere göre Gazze'nin yeniden inşası maliyetinin 50 ila 80 milyar dolar arasında olduğu ve bunun %70'inden fazlasının konut sektörüne ait olduğu ifade ediliyor. Bu arada Arap Birliği, Mısır ve hatta Trump'ın bölge ülkelerinden Amerika gözetiminde finansman sağlaması yönündeki çeşitli planları gündemde. Her ne kadar ateşkes ilan edilmiş olsa da raporlar Siyonist rejimin anlaşma maddelerinden uygulamasında engellemelerin devam ettiğine işaret ediyor. İsrail rejiminin medyası Filistin İnsan Birliği'nin hareketi Hamas'ın askeri gücüne ilişkin yeni bir değerlendirme yayımladı. Bu değerlendirmeye göre İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik 2 yıllık savaşı Hamas'ın askeri kapasitesini ortadan kaldıramadı. İsrail'in 14. televizyon kanalının haberine göre savaşın başlamasından 2 yıl sonra rejimin güvenlik birimleri tarafından yapılan analizler Hamas'ın hala önemli düzeyde askeri güce sahip olduğunu gösteriyor. Bu değerlendirmeye göre Hamas'ın silahlı güçlerinin sayısı yaklaşık 20 bin kişi olarak tahmin ediliyor. Ayrıca örgütün yüzlerce füzeye sahip olduğu ve bu füzelerin bazılarının orta menzili olduğu bir işgal altındaki toprakların merkezine ulaşma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Türkiye eski başbakanı Davutoğlu, Şarm el-Şeyh zirvesine eleştirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye muhalefet partilerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde gerçekleştirilen sözde Gazze barış planıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun tam anlamıyla bir tiyatro olduğunu ve bu tiyatronun bir hafta içerisinde ortaya çıktığını söyledi. Davutoğlu şunları ifade etti.
Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Peace, Barış 2025 diyerek yazılan süreç ve imzalanan A4 sayfasını bile doldurmayan metin bir barış değildir. Gerçek anlamıyla garantiye bağlanmış bir ateşkes metni bile değildir. Sadece içi boş sözlerle doldurulmuş bir iyi niyet beyanıdır. Soykırımcı rejimin savunma bakanı pervasızca çıkıp rehineler alındıktan sonra Hamas'ın tünelleri vurulacak, orduma talimat verdim diyorsa bir ateşkes yok demektir. Bu metinleri okumayanlar, Trump'ın Knesset'te verdiği mesajlara kulaklarını tıkayanlar, Şarm-ı Şeyh'te bir soykırımı örtme adına sergilenen tiyatrodan, Trump Show'da kendilerine yapılan övgülerden memnun olabilir. Ben insanlık adına Gazze'li şehitler, kadınlar, yetimler, aziz Kudüs'ümüz, Mescid-i Aksa'mız adına hüzün doluyum, öfke doluyum. Ben şatafatlı toplantı salonlarında sarf edilen süslü sözlere bakmam. Bu işin başındaki ve arkasındakilerin zihin kodlarına, eylemlerine ve ulaşmak istedikleri hedeflere bakarım.
Davutoğlu ayrıca şunları söyledi. Şimdi soruyorum. Garantör devletler ve liderler nerede? Trump'a kefil olan 3 garantör devlet Türkiye, Mısır ve Katar Trump nezdinde ortak bir girişimde bulunmalı ve bu saldırıların devam etmesi halinde imzalarını geri çekeceklerini ve İsrail'e müeyyide uygulamaya başlayacaklarını söylemeleri gerekir dedi Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Katar emiri Sinir Sejim'in uluslararası yasaları ihlal etmesini kınarken son 2 yılda Gazze şeridinde yaşananları soykırım olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı 2 günlük bir ziyaret için işgal altındaki topraklara geldi. Bu ziyaret Gazze'deki ateşkesi denetlemek üzere uluslararası bir komuta merkezi kurulması ve Amerikan askerlerinin Gazze şeridi sınırına konuşlandırılması ile aynı zamana denk geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığına göre geçen yıl ülke genelinde başlayan ateşkesin ardından Siyonist rejimin saldırıları ve İsrail'in ateşkesi defalarca ihlal etmesi sonucu 270'ten fazla kişi şehit düştü. Muhafazakar siyasetçi Sani Taikichi, Japonya parlamentosunun güven oyu ile ülkenin tarihindeki ilk kadın başbakanı oldu. Küba Cumhurbaşkanı Amerika'nın Kolombiya'ya yönelik müdahalelerine ve son suçlamalarına kınadı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Bugünkü yorumumuz, bölgesel yeni düzen, İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliğinde stratejik rolü başlığı altında. İran ve Avrasya, ticaret, diplomasi ve bölgesel yeni düzen başlıklı 4. stratejik toplantı, İran Radyo Televizyon Kurumu konferans salonunda Tahran'da düzenleniyor. Tahran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Organizasyonu ile 22 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek bu toplantının temel amacı, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeleri arasında serbest ticaret anlaşmasının uygulama boyutlarının ele alınmasıdır. Toplantı politika yapıcılar, özel sektör temsilcileri, ihracat odaklı kuruluşlar, önde gelen şirketler, akademisyenler ve uzmanların katılımı ile gerçekleşecek. 4. İran-Avrasya Stratejik Toplantısı, ticaret, diplomasi ve bölgesel yeni düzen teması ile İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri ile ekonomik ve siyasi etkileşimlerinde önemli etkili bir etkinlik olarak değerlendiriliyor. Toplantıda İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının resmi uygulamasından doğan fırsatlar da ele alınacak. Bu anlaşma demiryolu, karayolu, deniz yolu ve hava yolu alanlarda işbirliği ve lojistik gelişim için önemli bir zemin oluşturmuş ve 180 milyon nüfuslu pazara erişim sağlamıştır. İran demiryolunun bölgesel ulaşım koridorlarını birbirine bağlamadaki merkezi rolü dikkate alındığında toplantı aynı zamanda ülkenin demiryolu altyapısı kapasitesinin ve kalkınma projelerinin tanıtılması, yatırım çekilmesi, altyapı projelerinde ortak işbirliği ihracata yönelik uzman konsorsiyumların oluşturması ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin politika yapıcıları ile ekonomik aktörleri arasında doğru sonradan fikir alışverişi için önemli bir fırsat sunacaktır. Avrasya Ekonomik Birliği, Belarus, Kazakistan, Rusya, Kırgızistan ve Ermenistan'dan oluşan bir ekonomik birliktir. İran, Özbekistan ve Küba ise bu birliğin aktif gözlemci üyelerindendir. İran, 1403 yılında bu birliğe gözlemci üye olarak katılmıştır. İran-Avrasya Ekonomik Birliği Serbest Ticaret Anlaşması 25/5/1404 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, İran'ın bu birliğe üye 5 ülke pazarına ihracatında önemli bir sıçrama sağlamıştır. Anlaşma, ticari ürünlerin %87'si için gümrük vergilerini kaldırmış ve geniş ihracat fırsatları da yaratmıştır. İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile ticari işbirliği stratejik öneme sahiptir çünkü yeni ihracat yolları açmakta, döviz bağımlılığını azaltmakta ve bölgesel ekonomik entegrasyonu güçlendirmektedir. Bu işbirliği, İran'ın Avrasya bölgesindeki ürün tedarik zincirinin kilit oyuncularından biri haline getirebilir. İran Radyo Podcast. Bu kez İsfahan'ı yalnızca Firuze kubbelerinin çerçevesinde değil, kadim bir ezgide duyuyoruz. Beyat-ı İsfahan, Nakış-ı Cihan Meydanı'ndan Zayenderud ve Gafhuni Sulak alanı, Cey ve İspadana'dan Çelçuklu ve Sefevi ihtişamına ve bugünün sayesine uzanan bir şehirdeyiz. Burada tarihi, sanat ve ekonomi bir uyum içinde buluşuyor. İran'ı keşfete katılan İran'ın en sevilen turizm rotasını sokakların, çarşıların ve kervansarayların kalbinden gelen belgesel tadındaki anlatımla tanıyın. İran'ı Keşfet isimli podcastının daimi dinleyicilerine selamlar. Bu kez yeni bir bölümle yanındayız. İran'ın tarihi ve kültürünün kalbine doğru sesli bir yolculuğa çıkıyoruz. Rotamız İsfahan. İsfahan köklü geçmişi, sanatçı ruhlu insanları ve dünyaya yayılan kültürel yankısı ile tanınıyor. Bu bölümde ve gelecek birkaç bölümde İran'ın kültür başkentine adım atıyoruz. Her sokağa ve meydana İran medeniyetinin sanatını, tarihini ve görkemini anlatan bir hikaye sunuyor. İsfahan yalnızca İran'ın en sevilen turizm duraklarından biri değildir. Aynı zamanda Asya'nın önde gelen turizm merkezlerinden biri sayılıyor. Şehrin mimarisi dünyayı büyülüyor. El sanatları ise İranlıların zarafet ve yaratıcılığını yansıtan eşsiz bir hazinedir. Ancak bu büyüleyici yolculuğa çıkmadan evvel sizi iranradio.ir bölütere adresli web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyorum. Orada çeşitli ücretsiz podcastlere erişebileceksiniz. Herhangi bir yorum veya öneriniz varsa bunları bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyarız. Yorumlarınızın bize yol gösterici ve ilham verici olacağından da emin olabilirsiniz. Muhtemelen İsfahan makamının adını duymuşsunuzdur. Belki de o hoş tanısı bir yerlerde hafızanıza kazınmıştır. Bu makam yani Beyat-ı İsfahan, İran geleneksel müziğinin kalıcı ezgilerinden biridir. Pek çok müzisyen onu Humayun makamının bir kolu olarak görürken bazıları da onu Şur makamına ait sayar. Bu ezgi şaşırtıcı bir biçimde sevinç ile hüzün arasında hareket ediyor. Bazen dudaklara hafif bir tebessüm konudur. Bazen de kalpte gizli bir gözyaşı bırakır. Ünlü müzisyen Ruhullah Halegi onu bazen neşeli, bazen hüzünlü diye tanımlar. ve bu ezgide eşsiz bir duygusal derinlik olduğunu da söyler. Öyle bir derinlik ki dinleyeni hem coşkuya sürükler hem de yumuşak bir hüzne daldırır. Beyat İsfahan'ın ruhunu Batı müziğindeki minör gamla kıyaslamak mümkün. Ancak onu özel kılan şey birçok makam ve ezginin aksine doğrudan bir şehirle özdeşleşmiş olmasıdır. Yani İsfahan ile bu şehir görsel zarafeti, sanatı ve büyüleyici mimarisiyle başlı başına bir ilham kaynağıdır. Bu isim benzerliği rastlantı değildir. Nasıl ki İsfahan'ın dar sokakları kalbi heyecanlandırır, meydanlarının ihtişamı ve çinilerinin zarafeti ruha dokunur. Beyat-ı İsfahan makamı da zamanın geçişini ve ayrılığı hatırlatır. Bu ayrılık ve özlem İran şiiri ve müziğinde de aşıkların daimi yoldaşı olmuştur. Burada müzik ve şehir birbirine karışır. İsfahan sanatın beşiği olarak yalnızca kubbelere ve çinilere değil ezgilere ve enstrümanlara yansımıştır. Belki de bu yüzden bu makamda en çok aşk şiirlere seslendirilir. Çünkü aşk hem neşeyi hem hüznü barındırır. Ve Beyat-ı İsfahan ikisini de zarafet ile içinde taşır. Bu girişle birlikte bölümümüze devam ediyoruz. İsfahan, İran'ın merkezinde yer alan büyük bir metropoldur. Ve aynı adı taşıyan ilin başkentidir. UNESCO'nun Dünya Mirası listesindeki 7 eseriyle tanınan İsfahan, Tahran ve Meşed'den sonra İran'ın en kalabalık 3. şehri Batasya'nın ise nüfus bakımından 9. büyük kentidir. Şehrin doğusu kurak ve yarı kurak çöl bölgeleriyle, batısı ise Zagros sıralarının dağlık alanları ile çevrilidir. İran'ın başkenti Tahran'ın 414 km güneyinde, deniz seviyesinden 1575 metre yükseklikte yer almıştır. Ilıman iklimi sayesinde mevsimler düzenli ve belirgindir. İsfahan tarih boyunca birçok döneme tanıklık etmiştir. Arkeologların araştırmalarına göre bu bölgenin geçmişi Pers İmparatorluğundan da önceye uzanıyor. Şehir tarih boyunca farklı isimlerle anılmıştır. Her biri o dönemin kültürel yapısını, coğrafi konumunu ve tarihsel girişimini yansıtıyor. Bu isimlerden en eskisi Cey'dir. Pehlevi metinlerinde ve Ahameniş ile Sasani kaynaklarında geçen bu ad, bugünkü İsfahan'ın doğu kesimindeki bir bölgeyi ifade ediyor. Cey, antik çağlarda önemli bir medeniyet merkeziydi ve Zayenderud'un yakınlarında yer alıyordu. İspadana'dan, Ahameniş ve Sasani dönemlerinde bugünkü İsfahan bölgesi için kullanılmıştır ve orduların toplamına da yeri anlamına gelir. İspadana, Ahameniş İmparatorluğu'nun önemli satraplıklarından da yani eyaletlerinden biri sayılmış ve stratejik konumu nedeniyle özel bir öneme sahip olmuştur. İslam'ın gelişiyle birlikte İspadana'nın verilmiş biçimi olan Sepahan adı yaygınlığı kazanmıştır. Sepahan, ordu yurdu anlamına geliyor ve bölgesinin de askeri ve stratejik değerini yansıtıyor. Zaman ile bu isim resmi yazışmalarda İsfahan'a dönüşmüştür. Selçuklu ve Sefevi dönemlerinde bu ad resmen kullanılmaya başlanmış ve Farsça ile Arapça edebiyatta yerini sağlamlaştırmıştır. Bu seyyah bu bölgeyi şöyle tanımlar. İsfahan'ın çevresi bereketlidir ve tarıma elverişlidir. Halkı genellikle bilgiye meraklıdır. Çoğu okuma yazmayı iyi bilir. Zanaatkarlar ve dükkan sahipleri büyük Fars şairlerinin dizelerini ezbere bilir. Tacirleri ise becerikli, bilgili ve neşeli insanlardır. İsfahan ile Zayendurud nehrinin varlığı ve elverişli doğal koşulları sayesinde muhtemelen M.Ö. 4. bin yılının ikinci yarısından itibaren birçok yerleşimin oluşumuna sahne olmuştur. Efsanelerde ve hikayelerde bu şehrin kuruluşu Keykabus'a atfedilir. Arkeolojik araştırmalara göre İsfahan'daki en eski uygarlık izleri İlhan dönemine uzanıyor. İsfahan'a yakın olan Kaşan'daki antik Silek bölgesi İlhan medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri sayılır. Bu döneme ait kalıntılar İsfahan'ın Mezopotamya ile İran'ın İç platosu arasındaki bağlantı güzergahında yer aldığını da gösterir. Tarihi Teberi ve Firdevs'in Şahnamesi gibi kaynaklar arasında Sasani döneminde İsfahan'ın askeri ve stratejik önemine dikkat çekilir. İslam'ın İran'a girmesinden sonra da İsfahan kültür, siyaset ve tarih alanlarında önemli bir şehir olarak varlığını da sürdürmüştür. Selçuklu dönemi İran ve İsfahan tarihlerinde kayda değer bir dönemdir. Bu dönemde İsfahan başkenti ilan edilmiş, şehir özel bir konumada kavuşmuştur. Kentsel altyapıyı genişletilmiş, birçok cami, kervansaray ve kule inşa edilmiştir. Bilim ve kültürün gelişimi ile birlikte eğitim merkezleri ve saygın üniversiteler bu şehirlerde kurulmuştur. Selçuklu döneminde İsfahan'ın en önemli özelliklerinden biri, güçlü bir ekonomik merkez haline gelmesiydi. İpek yolu üzerinde yer alan bu şehir ticaretin ve alışverişin merkezi oldu ve büyük bir canlılık kazandı. Safeviler döneminde özellikle 1. Şah Abbas, Büyük Şah Abbas zamanında İsfahan ihtişamının zirvesine ulaştı. 16. yüzyılın de sonlarından 17. yüzyılın ortalarına kadar süren bu dönem İran tarihinin dönüm noktalarından biri olarak sayılır. 1598 yılında başkentin Kazvin'den İsfahan'a taşınmasıyla birlikte şehir dünyanın en önemli kültürel, sanatsal, ekonomik ve siyasi merkezlerinden biri haline geldi. Şah Abbas, akıllıca yürüttüğü ekonomik politikalarla ülkenin ticari ve mali altyapısını dönüştürdü. Pazarlar, kervansaraylar ve ticaret yollarından oluşan bir ağ kurarak hem iç hem de dış ticaretin gelişmesini sağladı. Güvenli ticaret yollarının oluşturulması, vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi ve limanların geliştirilmesi gibi adımlarda İran'ı bölgesel bir ekonomik güç haline getirdi. Şah Abbas dönemi İran sanat ve mimarisinin altın çağı olarak kabul edilir. Sanatçılara, mimarlara ve zanaatkarlara verdiği geniş destek sayesinde bugün hala İran sanatının en seçkin örnekleri arasında yer alan eserlerde inşa edildi. Bu dönemde resim, hat sanatı, şiir ve çini ile halı dokuma gibi el sanatları büyük bir gelişimde gösterdi. İsfahan bu süreçte görkemli yapıların inşa edilmesine tanıklık etmiştir. Bu yapanlar ile günümüzde İran'ın kültürel ve tarihi kimliğinin simgeleri olarak kabul ediliyor. Her ne kadar sonraki dönemlerde başkentin başka şehirlere taşınması ile İsfahan'ın siyasi önemi azalmış olsa da şehir kültürel ve sanatsal bir merkez haline gelmiştir. Nitekim günümüzde de İsfahan İran'ın en önemli kültür şehirlerinden biri sayılır ve ünü dünyanın dört bir yanında da yankılanmaktadır. İsfahan zarif İran mimarisi, çok sayıda güzel köprüsü, kapalı çarşıları, özgün cami ve minareleriyle görkemli saraylara sayesinde ün kazanmıştır ve bu özellikleri sayesinde halk arasında dünyanın yarısı olarak da anılıyor. 2015 yılında Reşt ile birlikte İsfahan, UNESCO'nun gözetimindeki Dünya Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılan ilk İran şehirlerinden biri oldu. Ayrıca 2018 yılından itibaren çocuk dostu şehirler ağına da dahil edilmiştir. UNESCO'ya göre yaratıcı şehir sürdürülebilir, kentsel gelişmede vatandaşların yenilikçi gücünün ve yeteneklerinden yararlanan şehirdir. Son yıllarda İsfahan İran'ın kültür başkenti olarak da adlandırılmaktadır. yaklaşık 1/3 Çolo'dan İsfahan ile aynı zamanda dağlık bölgeleriyle ılıman bir iklime de sahiptir. Doğuda, kuzeyde, kuzeydoğuda ve merkeze yakın alanlarda dağınık şekilli ormanlık bölgelerde yer alır. İsfahan'ın su havzaları arasında Karun, Gavhuhi, Toz Gölü, Rige Zerren Çölü ve Merkezi Çöl havzaları bulunur ancak bunlar ilin çok sayıda bir kısmını da kaplar. Zayenderud İran'ın merkez platosundaki en büyük ve suyun bol olan nehir olarak kabul edilir. Kaynağını Zagros sıradağlarından özellikle de Çarmahal ve Bahtiyari ilindeki Zerdekuh'tan anılır. Nehir İran'ın merkezindeki düzlüklerde doğuya doğru ilerler. Binlerce hektarlık araziyi suladıktan ve 360 kilometrelik yeşil ve dolambaçlı yolları kat ettikten sonra Gevhuni sulak alanına ulaşır. Zayenderud nehrinin ana kaynağı Çarmahar ve Bahtiyarı'daki Dime, Pınarı ve Kuhreng tünelidir. Yol boyunca birkaç nehir ve kaynak bu akarsuya katılır ve sonunda Zayenderud'un suları İsfahan'a ulaşır. Bu nehir İsfahan'daki tarım arazilerinin sulamasında kullanılır. Nehirden ayrılan büyük kollar yerel ağızda madi olarak da adlandırılır ve bu kollar tarım bölgelerine yönlendirilir. Zayenderud tarih ve coğrafya kitaplarında farklı adlarla anılmıştır. Zayenderud, Zenderud, Zerrinrud ve Zirrenirud, zira bu nehir yol boyunca yeniden doğarak suyu çoğalıyor. Zayenderud çevresindeki şehirlerin canlılığı, yeşilliği ve ferahlığı üzerinde büyük etkiye sahiptir. Ayrıca çevresel ve ekonomik açıdan da önemli bir rol oynar. İsfahan'daki diğer nehirler arasında Marber, Kelehurd, Hini, Morgab, Golpaygan ve Kaşan'ın mevsimsel akarsuları yer alır. Gevhuni Uluslararası Sulak Alanı ya da Gevhuni Bataklı Zayenderud'un son durağıdır. İsfahan'ın 167 km güneydoğusunda Verzane şehrinin yakınlarında yer alır ve yaklaşık 5 metrelik derinliğinde sahiptir. Bu bataklık göçmen kuşlar için bir sığınak ve İsfahan'ın turistik cazibe merkezlerinden biridir. Gevhuni İran'daki kayıtlı 22 sulak alanından biridir ve Hicri Şems'i 1354 yılına kadar Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına da alınmıştır. Ne yazık ki sanayi ve bahçelere aşırı ve su tahsisi nedeniyle su sulak alana ulaşan su miktarı ciddi bir şekilde azalmıştır. İsfahan ile İran'ın merkez platosunda yer alması ve sahip olduğu iklimsel çeşitlilik sayesinde özel türler zenginliğine sahiptir. Farklı yaşam alanlarından yoğun biçimde görülen hayvan ve bitki türleri bu biyolojik çeşitliliğin göstergesidir. Araştırmalara göre ilde 130 familyaya ait 700 cinse bağlı 2000'den fazla bitki türü tespit edilmiştir. Bunların arasından da 350'si tıbbi bitki, %45'i özel, %54'ü hassas ve %16'sı nadir türlerdir. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkilerden biri de zerrengiya olarak da biliniyor. Hayvan türleri açısından İsfahan oldukça zengindir. 485 numaralı omurgalı türü, 40 sürüngen türü ve 41 balık türü kayda altına alınmıştır. Hafızalarda ildeki koruma altındaki alanların toplam yüz ölçümü 2 milyon hektarı aşmakta ve bu İsfahan'ın toplam kuzeyinin yaklaşık %20'sine karşılığı gelmektedir. İsfahan elinde İran'ın tarım ürünlerinden yaklaşık %5'i üretilmektedir. Bu iki il sera yapımında ülke genelinde birinci sıradadır. Gül ve safrandan sonra İsfahan'da yetiştirilen başlıca tıbbi bitkiler arasında papatya, aloe, bera, hindiba, rezene, yeşil kimyon, limon otu, ada çayı ve bahçe nesnesi yer alıyor. Tarla ve bahçecilik alanında İsfahan etkili olan bakımından ülke yüzeyinin yaklaşık 6'da 1'ini kapsıyor. Patates, soğan, arpa ve sorgun mısırı gibi ürünlerin üretiminde ülke genelinde 3 ila 5. sıralar arasında yer alır. Bahçe ürünleri üretiminde ise elma, armut, ayva, nar, badem gibi çekirdekleri meyveler ve tıbbi bitkiler açısından diğer illerle karşılaştırıldığında 2. ile 5. sıralar arasında yer almaktadır. Sera ürünleri üretiminde ise İsfahan, ülke genelinde 4. sıradadır. Hayvansal ürünlerin üretimi açısından İsfahan'da yılda 1 milyon tonun üzerinde kırmızı et ve süt üretilmektedir. Çiğ süt üretimi, süt çiftliği ve sayısı ve entelektüel çiftliklerde verimlilik artışı bakımından İsfahan İran'da 1. sıradadır. İran'ın sanayi sektörüne ait olan gayri safi yurt içi hasılasının %15'i İsfahan iline aittir. İsfahan 9000'den fazla sanayi tesisiyle ülkenin en sanayileşmiş ili olarak kabul edilir ve yıllık olarak ihracatı milyarlarca dolara da bulur. İran'daki çelik üretiminin %70'i, inşaat ve taş sanayisinin de %45'i ise altın takı üretiminin %60'ı bu ilde gerçekleşmektedir. İsfahan'da 70'ten fazla aktif sanayi bölgesel ve küçük sanayi alanı da bulunur. Bu nedenle küçük sanayi alanında en aktif il ünvanı bu bölgeye de yakıştırılmaktadır. İsfahan'da faaliyet yürüten başlıca sanayi dalları arasında savunma sanayisi, kimya sanayisi, petrol ve petrokimya rafinelleri, uçak üretimi, uranyum zenginleştirme tesisleri, enerji santralleri, çimento sanayisi, tekstil ve deri sanayisi, elektrik ve elektronik ahşap sanayisi, otomotiv ve motor üretimi, ilaç ve hijyen ürünleri sanayisi ile gıda sanayisi de yer almaktadır. İsfahan ili İran yüz ölçümünün %6.6'sı kapsamaktadır ve ülkenin toprak maden rezervlerinin %8'inden fazlasını da barındırıyor. Bu açıdan İran'daki iller arasında 2. sıradadır. Bu ildeki madencilik alanları 4 gruba ayrılıyor. Çini taşı ve mermer gibi süs tüşleri, alıcı taşı ve kireç gibi inşaat malzemeleri, ateşe dayanıklı olan kil gibi metal dışı madenler ve altın, demir ve kurşun gibi metal madenleri. Son olarak belirtmek gerekir ki İsfahan'ın tarihi geçmişi İran'ın uygarlık ve kültür tarihiyle eşdeğerlidir. Bu şehir tüm tarihsel dönemlerden özgün eserlerde barındırıyor. İsfahan dünya çapında 1. derece arkeolojik merkezler arasında yer alan nadi bölgelerden biridir ve birçok tarihi eseri dünya mirası listesine kayıtlıdır. Sanatsal, bilimsel ve endüstriyel ticari ve turistik değerleriyle İsfahan İran'da seçkin bir konuma sahiptir. Bu özelliklerin bazılarını ilerleyen bölümlerde de ele alacağız. Evet muhterem dinleyiciler, İran'ın Keşfedi isimli podcastımızın başka bir bölümünün sonuna geliyoruz. Bu bölümde Ezgi ile Görüntü'nün kesiştiği noktada İsfahan kentini de gösterdi. Öyle bir şehir ki Beyt-i İsfahan makamı ruhun önünde bir ayna gibi çıkar. Bir yandan da coşkunun tebessümü, diğer yandan ayrılığın gözyaşı, isimlerden ve ezgilerin nehirlere ve çöllere ve dağlara uzanan bu yolculukta neden bu topraklara dünyanın yarısı dengenimini anladık. Ve çünkü burada tarih, sanat, ekonomik ve ekosistem eşsiz bir uyumla birleşiyor. Gelecek bölümlerde de şehrin kalbine adım atacağız. Nakşi-Cihan meydanından firuze renkli kubelere, Zayendirud nehri üzerindeki tarihi köprülerden el sanatları, atölyelerinin Selçuklu ve Safevi dönemlerinde sanatın anlatısına kadar bizden ayrılmayın. İsfahan'ı yalnızca görmekte kalmayın, onu duyalım ve tadına varalım. Bu bölümde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu sesli yolculuk sizin için keyifli geçtiyse lütfen başkalarına da tanıtın ve görüşlerinizi iranradio.ir adresindeki İran Radyo web sitesinden ya da sosyal medya hesapları aracılığıyla bizimle paylaşın. Yorumlarınız için bizim değerli ve yorgu sürecidir. Mesajlarınızda bu sesli yolculuğun daha özenli ve daha etkileyici bir şekilde devam etmesine de katkı sağlayın. İran'ı keşfet devam ediyor. Sıradaki durak İsfahan'ın Atan Kalbi. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 24. programında sizlerle birlikteyiz.
Avustralyalı yeni Müslüman Julia Mucellati şöyle diyor. Ben her zaman İslam'a ilgi duyuyordum ve İslam'ın kadınlara zulmetmediğini, bilakis kadınların dayanağı olduğuna inanıyordum. İslam hakkında araştırma yapmaya başlar başlamaz bu dinin bir parçası olacağımı anladım. Ben İslam'ın kadınlara davranışına aşığım. İslam dini kadına nadide bir elmas gibi davranıyor. Müslüman aile kadınla onur duyuyor.
Avustralya geniş yüz ölçümü ve az nüfusu ile bilinen bir ülkedir. Avustralya 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere tarafından keşfedilmesi ve sömürülmeye başlamasından sonra bu topraklarda on binlerce yıl yaşayan yerlilere yönelik geniş haplı soykırımda insanlık dışı yöntemlerle başlamış oldu ve sonuçta yerli nüfusun sayısı şiddetle azaldı. İngilizlerin işlediği cinayetlerin bir tek örneğinde 1970'li yıllara kadar geçen 100 yıllık bir sürede yerlilerin çocukları ebeveynlerinden ayrılarak esirgeme kurumlarında tutuluyordu.
Kuşkusuz bazı göçmenleri bile etkileyen bu denli zalimane uygulamaların yaşandığı bir ortamda barış, hoşgörü, kardeşlik ve adalet dini olan İslam dinine yöneliş beklenmedik bir durum olmasa gerek. Gerçi Avustralya'da da İslam dinine yönelik propagandalar türlü yöntemlerle devam ediyor. Fakat buna karşın bu büyük semavi dine yönelişin her geçen gün daha da arttığı gözleniyor. Öyle ki 2001 ile 2011 yılları arasında Avustralya'nın Müslüman nüfusu hemen hemen ikiye katlandı. Bu arada Avustralya Müslümanlarının yeni kurduğu dernekte ilginç bir rapor yayımlayarak bu ülkede İslam dinine yönelenlerin 1/3 kadınlardan ibaret olduğunu açıkladı.
Bir süre önce de Daily Telegraph gazetesi Avustralya'da İslam dinini benimseyen bazı Avustralyalı yeni Müslümanlarla röportaj yaparak onların görüşlerini ve sorunlarını da sordu.
Jessica Swan, Avustralya'nın kuzeyinde doğan ve medya alanında faaliyet yürüten yeni Müslüman kadınlardan biridir. Gerçi ilkin Jessica'nın eşi Michael Müslüman olduğu, fakat Jessica'nın İslam'ın hakkaniyetini öğrenmek üzere yaptığı araştırma tam 6 yıl sürdü. Stephanie Jenner de bu gazetenin röportajına katılan bir başka Müslüman kadındı. Stephanie, çiçek aşısını bulan büyük dedesi Edward Jenner'in ölümü üzerinden 2 asır geçtiği bir sırada İslam dinini en üstün ve en mükemmel din olarak benimsedi.
Ancak bayan Julia Mukelatin'in İslam diniyle tanışması basit bir merakla başladı. Julia bir markette Müslümanların tükettiği helal et hakkında soru sormak istiyordu ve bu merakı gelecekte eşi olan Lübnanlı bir Müslümanla tanışmasına vesile oldu. Julia şöyle anlatıyor: "Ailem beni Ortodoks olarak yetiştirdi fakat asla sorularıma cevap veremediler. Bu yüzden Julia çok çabuk tüm sorulara cevap veren İslam dinini benimsedi."
Daily Telegraph'ın röportajına katılan tek yeni Müslüman erkek Jean-Pierre Alba'ydı. O da dinini en iyi şekilde tanıtan Müslüman bir kadınla tanıştıktan sonra bu semavi dini öğrendi. Jean şöyle diyor: "Ben bir Hristiyandım ama kiliseye gitmezdim. O Müslüman kadın benim din üzerinde daha fazla düşünmeme sebep oldu. Jean araştırmalarını İslam üzerinde odakladı ve sonunda Müslüman oldu."
Tahran Radyosu.
Avustralyalı bu 4 yeni Müslümanın her biri İslam dinine ulaşmak için farklı bir yolculuğu tecrübe etti ve sonunda insanı insan eden bu dine dünyevi ve uhrevi saadetin tek yolu olarak buldu. Örneğin Stefan Jenner asla daha önce bir ırkçı olduğunu ve sürekli ahlaki olmayan ortamlara katıldığını, fakat İslam dinini benimsedikten sonra sadece hicab kuralına uymakla kalmıyor, hatta erkeklerle tokalaşmaktan bile kaçınıyor.
Stephanie Jenner şöyle diyor: "Müslümanların yaşam ilkesi her gün bir önceki günden daha iyi biri olmaktır." Böylece İslam dini bayan Jenner'in hayatını derinden etkiliyor ve yaşamında yüce hedefleri armağan ediyor.
Başta Batı olmak üzere başka ülkelerde yeni Müslümanlar büyük bir sorunla karşı karşıya bulunuyor ki o da medya organlarının İslam dini karşıtı propagandalardır. Bu yalan ve mesnetsiz propagandalar birçok insanı ve zihniyetlerini de Müslümanlara karşı zehirliyor. Böyle bir ortamda kuşkusuz İslam dinine yönelmek ve bu semavi dini yaşamanın en iyi yolu olduğunu ilan etmek zor ve hatta bazen de tehlikeli oluyor. Zira medya İslam dinini şiddet dini ve girici bir din olarak tanıtıyor ve tekfirci teoristlerin sapkın anlayışlarını da İslam gibi tanıtmak suretiyle tüm Müslümanları terörist ve tehlikeli insanlar olarak tanıtıyor. Böylece Avustralya gibi batı ülkelerde İslamofobiya atmosferi hüküm sürüyor.
İşte bu yüzden Jean-Pierre Alba Müslüman olunca ailesi ve arkadaşları onu dışlıyor, ancak Alba teslim olmuyor ve onları gerçek İslam'la tanıştırmak için uğraş veriyor. Alba şöyle diyor: "Önceleri benden çok rahatsız oldular. Onlar Müslümanları köktenci insanlar olarak biliyordu ve bu düşüncelerinin değişmesi zaman aldı. Alba, Vehhabi teröristlerin diğer Müslümanlara karşı işledikleri barbarca cinayetleri hakkında da şöyle diyor: "Teröristlerin İslam adına yaptıklarından sonra birçok Avustralyalı Müslümanları köktenci insanlar olarak tanıyor ve bu gerçekten üzücü bir şey. Biz de acı çekiyoruz ve bu tür şeylere şahit olmak istemiyoruz. Bizim sakin ve barışçıl bir yaşamımız var."
Jessica da teröristlere medyanın eline malzeme veren cinayetlerinden çok rahatsız olduklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor. Teröristlerin cinayetlerinden bir tek görüntü tüm insanların, Müslümanların hepsi böyle demelerine yetiyor. Stefan Jenner de aynı soruna temas ederken İslam hakkında araştırmalarına dayanarak şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de insanları öldürmeye izin veren hiçbir şey yok. İnsanlar Müslümanların başkalarına zarar vermek istediklerini düşünmeleri korkunç bir şey. Gerçekte tekfirci teoristler Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde İslam talimine tamamen aykırı hareket ediyor ve sonuçta başta ülkelerde de yaşayan Müslüman azınlıkların hayatını da tehlikeye atıyor.
İslam dini barış, hoşgörü ve mantık dinidir. İslam dini buna göre huzurlu ve barışçıl ortamlarda daha iyi gelişebilir. Zira İslam dini güçlü ilkeleri ve mantıklı öğretileri olan bir dindir. Gerçek bir Müslüman bu tür ortamlarda inancını daha iyi tanıtabilir ve delillere dayanarak sorulara cevap verebilir. Üstelik İslam dininin öğretileri aklın yanı sıra insanların fıtratı ile de uyumludur. Kur'an-ı Kerim, Nahl suresinin 125. ayetinde İslam'ı tebliğ etme yöntemi hakkında şöyle buyuruyor. Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O hidayete erenleri de çok iyi bilir.
Yine birçok ayet ve rivayette Müslümanlar hoşgörüye, barış ve uzlaşmaya davet ediyor. Nitekim Bakara suresinin 208. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Buna göre İslam dininde yersiz şiddet ve çatışma şeytan bir amar olarak telakki ediliyor ve Kur'an-ı Kerim'in bu net ve açık görüşü Vahabi sapkın teoristlerin uygulamaları ve Batı'nın İslam düşmanı medyasının yaptığı propagandalara %100 aykırıdır. Fakat bu iki zümre arasındaki fark şu ki sapkın Vahabiler cahil ve bağnaz insanlardır. Fakat Batı medyası İslam dininin sağlıklı bir ortamda hızla yayılabildiği için bu semavi dine karşı propaganda yaparak insanları yanlış bilgilendirmektedir.
Batı dünyasında Müslüman olan kadınlar bu süreçte ve daha sonrasında bir başka önemli sorunla da karşılaşıyor. O da şu ki Batı medyası İslam dininin kadınlara değer vermediği ve onlara zulmettiği yönünde propaganda yapıyor. Oysa İslam öğretilerine bakıldığında bu semavi dinin kadınlara ne denli yüce bir konum tanıdığını ve onlara büyük haklar ve sorumluluklar belirlediğini gösteriyor.
İslam hakkında ve özellikle kadınların konumu üzerine araştırma yapan Julia Mukelati şöyle anlatıyor. Ben her zaman İslam'a ilgi duyuyordum ve İslam'ın kadınlara zulüm etmediğine, bilakis kadınların dayanağı olduğuna inanıyordum. İslam hakkında araştırma yapmaya başlar başlamaz bu dinin bir parçası olacağımı anladım. Ben İslam'ın kadınlara davranışına aşığım. İslam dini kadına nadide bir elmas gibi davranıyor. Müslüman aile kadınına onur duyuyor.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı ve Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleri ile ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim en büyük imtiyazı takva için belirlemiş. Öyle ki Müddessir suresinin 56. ayetinde Yüce Allah'ın da takva ehli olduğunu beyan ederek şöyle buyurmakta. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, marifet sahibi de O'dur. Evet, sohbetimizin başında anlaşıldığı üzere bugün takva hakkında konuşacağız.
İslam peygamberi hac mevsiminde Mina diyarında bir devenin üzerinde otururken insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bilin ki sizin Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Ne Arap Acem'den üstündür ne de Acem Arap'tan. Ne siyah kumraldan ve ne de kumral siyahtan üstündür. İlla takvası ile. Allah Resulü bu sözlerin ardından orada bulunanlardan bu sözü orada bulunmayanlara da duyurmalarını ister. İslam peygamberinden bir başka hadiste de şöyle okumaktayız. Allah sizin aile ve soyunuza bakmaz. Sizin vücudunuza da bakmaz. Malınıza da. Ancak kalplerinize bakar. Kalbi salih olan insana Allah lütuf ve merhamette bulunur. Hepiniz Adem oğullarısınız ve aranızda Allah katında en çok sevilen, en takvalı olanınızdır.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de muttaki insanları büyük mükafat, büyük fazilet, mağfiret, rahmet ve cennetle müjdeliyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir başka önemli nokta şu ki, ilahi takva itaatle beraber peygamberlerin amacı ve davetinin özetidir. Örneğin Yüce Allah Şuara suresinin 105 ila 108. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Kur'an-ı Kerim takvadan insanların en iyi yoldaşı ve ahiret için en iyi azık şeklinde söz ederken, Bakara suresinin 197. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Takva edinin. Yüce Allah hak yolunu sizin için aşikar etti ve yollarını aydın tuttu. O zaman sizi ya sizi saracak şekavet ya da ebedi kurtuluş bekliyor. O zaman şu fani dünyada ahirette ebedi yaşamanız için azık toplayın ki sizleri buna doğru hidayete erdirmişler ve bu dünyadan göç etmeyi emretmişler ve sizi kıyamet yolunu izlemek için uyandırırlar. Sizler bir yerde bekleyen ve ne zaman ahirete doğru yola çıkmanın emredileceğini bilmeyen bir kafile gibisiniz.
Tahran Radyosu.
Fani dünyada sorunlardan ve sıkıntılardan kurtuluş ve işlerin kolaylaşması ilahi takvanın faydalarından ve tesirlerinden biridir. Ebu Zer Gaffari'den bir hadiste İslam peygamberinin şöyle buyurduğu nakledilir. Ben öyle bir ayet biliyorum ki eğer tüm insanlar ona amel ederse sorunlarını çözmeye yeter. Allah Resulü daha sonra Talak suresinin 2. ayetini tilavet buyurur. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Kuşkusuz bu ayetin anlamı şu değildir ki insan her türlü çabadan el çeksin. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bu ayet nazil olduğunda bazıları kapılarını kapatıp ibadete yöneldiler. Ve Allah bizim rızkımızı üstlendi dediler. Bu haber Allah Resulüne ulaştı. Onlara elçiler gönderdi ve neden böyle yaptıklarını sordu ve kim böyle yaparsa duası kabul görmez. Takva çalışmak ve çaba harcamakla beraber olmalıdır diye buyurur.
İmam Ali Aleyhisselam'ın da takva konusunda çok net ve canlı tabirleri vardır. O Hazret bir yerde takvayı günah ve kirlenmekle mukayese ederek şöyle buyurur. Bilin ki günahlar asi merkepler gibidir ki günahkar insan onun üzerine binmiştir ve dizginlerini kopararak onları cehennemin dibine yuvarlandırır. Ancak takva sakin ve uslu bir merkep gibidir ki sahibi ona biner ve dizginlerini elinde tutar ve cennetin derinliklerine kadar merkebini koşturur. Gerçekte takva, nefsin kontrol altına alınması ve şehvetleri kontrol etmektir. Oysa takvasızlık, asi şehvete teslim olmak ve onun üzerindeki kontrolü kaybetmektir.
Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Bilin ey Allah'ın kulları, takva güçlü ve yenilmez bir kale gibidir. Ancak günah öyle bir surdur ki gevşek ve savunmasızdır. Ve ehli olanları afetlerden kurtaramaz ve ona sığınan içinde güvende olamaz. Bilin ki insan sadece takva ile günahın zararlarından korunabilir. Lokman Hekim de oğluna şöyle diyor. Oğlum, dünya derin bir deniz gibidir ki içinde birçok insan boğulmuştur. Sen bu denizde gemini Allah'a iman olarak belirle, yelkenini Allah'a tevekkülü, ahiret için azığını ilahi takva yap. Eğer bu denizden kurtulursan, ilahi bereket ve hikmet sayesindedir ve eğer helak olursan, bu günahların yüzündendir.
Kuşkusuz günahtan sakınmak ve ahlaki öğretilere yönelmek insanlarda takvayı daha da güçlendirir ve sonuçta insanın kalbi iman nuru ile aydınlanır. Takva nuru güçlendikçe yakin ve iman nuru da o kadar güçlenir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bölümde danışmak ve öğüt alma konusu üzerinde duracağız.
Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olma bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir. Ancak danışma ve diğerlerinin birikimleri ve tecrübelerinden yararlanmanın hayattaki önemi de göz ardı edilmemesi gereken bir meseledir. Daha iyi bir yaşam sürecini başlatmak için çaba gösterip yaşam tarzı ve kendinizi değiştirmeniz kaçınılmazdır. Geçen bölümlerde düşünce sahibi, akıllı insanlar, ibret alanlar, öğüt dinleyenler ve danışmaya meyilli olanların işlerinde daha fazla başarılı olup hatalarından daha az olduğuna değindik. Bu tip insanlar yaşamlarını daha da iyileştirmek için başkalarının fikirleri ve birikimlerinden de yararlanırlar.
Başkalarına danışmak konusunda birçok önemli noktaya değinmek mümkün. Danışmanın insan için birçok bereketi ve etkisi vardır. Hazreti Ali aleyhisselam başkalarına danışmak konusu ile ilgili şöyle buyurmuştur. Akıllılar ve düşünce sahiplerine danışan biri akılların nuru ile aydınlanır. Çaba gösterme, azim, Allah'a tevekkül etme, intizamlı olma, plan yapma, zekadan yararlanma ve ayrıca ruhsal ve fiziksel sağlığa sahip olmak bir insanın gelişmesinde ve başarılı olmasında büyük önem arz etmektedir. Danışmak, iki veya birkaç kişinin çözüm yolu bulmak veya bir konuyla ilgili karar almak için görüş tatisinde bulunması demektir. Danışmak, aramak ve görüşleri ve bakışları almak demektir.
Rivayetlerde ise diğerlerine danışmanın ilahi tevfik ve başarıyı insana nasip edeceği bildirilmiştir. Bu husus insanın daha da başarılı ve akıllı bir şekilde davranmasına neden olur. Allah Resulü ise bu konuda şöyle buyuruyor. Bir girişimde bulunmak isteyen kimse dindar birine danışması halinde Allah-u Teala onun en iyi ve en başarılı olmasına yardımcı olur. Danışmak ve istişarede bulunmak, insanın farklı görüşler ve düşünceler sayesinde kendi ve başkalarının yetenekleri ve kapasitelerini keşfetmesini ve bu sayede sorunlarının üstesinden gelmesine yol açar. İstişare ilkesi Allah'ın insanlara hibe ettiği büyük bir nimettir. Bu ilke insanlar arasındaki vahdetin artmasına neden olur. Kur'an-ı Kerim'de bulunan 3 ayet istişare, şura ve danışmaya vurgu yapmaktadır. Allah-u Teala Şura suresinin 38. ayeti şerifesinde şöyle buyurmaktadır. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerine aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onların rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler.
Bu ayetten yola çıkarak müminlerin yapmak istediği her işte başkalarına danıştığı kimseler olduğunu söylemek mümkün. Müminler en iyi seçeneğe ulaşmak için dikkatli davranıp bu konuda akıl sahiplerine danışma yoluna başvururlar. Kur'an-ı Kerim şura ve istişareyi insanların davranışının temeli olarak nitelendirir. Böylece başına buyrukluk yolunun önü de kesilerek Müslümanlar arasında görüş birliği ve anlaşma temelleri daha da güçlü köklere sahip olur. Büyük İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurmuştur. Ey Ali, hiçbir destekçi işlerinde başkalarına danışmaktan daha güvenli değildir.
Tahran Radyosu.
Hayat akan bir nehir gibi sürekli harekettedir. Fırsatlar ise dolu dizgin gitmektedir. Hayatınızda sadece kendi düşünceniz ve bilgilerinize dayanıp başkalarına ihtiyaç duymadığınızı hissediyorsanız aslında çok tehlikeli bir şekilde uçurum kenarında duruyorsunuz demektir. Bu mesele özellikle de gençlerde geniş çaplı bir şekilde gözlemlenmektedir. Gençlik dönemindeki kibir, gençleri yanlış yollara yöneltip yaşamlarında büyük hatalar yapmalarına yol açarak bir insanın bütün hayatını olumsuz yönde etkiler. Perdeyi aralayıp güneş ışığından dolaysız bir şekilde faydalanmak varken neden az ışıklı bir lamba ile yetinelim? Başkalarından görüşlerini almak ve onlara danışmak her işte tüm boyutların ele alınması demektir. Danışmak demek düşüncelerin işbirliği ve sinerjisi demektir. Bu mesele terbiye yeri muhabbet ve rahmetin beşiği olan aile ortamında daha da güzel bir ortam meydana getirir. Anne ve baba konuşmak ve diyalogdan yana olmaları ortak hayatlarında danışmaya da önemli bir yer ayırdıkları anlamına gelir. Böylece ebeveynler hayatlarında iyi kararlar alıp aileleri için iyi koşullar hazırlamaya muvaffak olacaktır.
Danışma ve söz dinleme alışkanlığı aile fertlerinin anlaşmasına ve işbirliğine yol açacak nedenlerdendir. Bu mesele ailedeki bağları daha da güçlendirmesinin yanı sıra samimi bir ortama zemin oluşturarak aile fertlerini hayatın sorunları ve zorlukları karşısında bir kalkan yapar. İnsanoğlunun hayatı boyunca da en sağlam ve en iyi aile ortamları anne, baba ve çocukların işbirliği ve hemfikirliği ile yürütmesi ile sağlanmıştır. Böyle bir hayatın örneğini ise İmam Ali aleyhisselam ve Hazreti Zehra salamullah aleyhanın hayatıdır. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam ortak hayatının başlangıcında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin eşini nasıl buldun sorusuna cevaben Hazreti Zehra'yı verdiği yardım ile Allah'ın itaatini yerine getirmek için en iyi eş olarak nitelendirmiştir. Ayrıca Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Zehra salamullah aleyha ile ortak hayatında ona karşı derin bir sevgi besleyerek kendisine danışmadan hiçbir işe girişmezdi.
İmam Ali aleyhisselam mübarek eşinin fikirlerinden yararlanıp ona muhakkak danışırdı. Hatta kimi zamanlar Hazreti Ali aleyhisselam diğerlerinin yanında sözünü ispat etmek için eşi Hazreti Zehra selamullahi aleyhanın sözlerine delil ve tanık olarak başvururdu. İstişarede bulunmak, aile bireylerine ve özellikle çocuklara kişilik hakkı vermek demektir. Aile ortamında anne ve baba çocuklarından görüşlerini alıp bu görüşlere saygı duyarlarsa çocukları da kişilik sahibi olduklarını hissederler. Ebeveynlerin bu davranışı çocuklarının hayatı boyunca faaliyetlerindeki zindeliğini ve enerjisini korumasına neden olur. Böylece çocukların aile ortamındaki katılımı da artar. Çocukların görüşlerine saygı duymak ailenin psikolojik dengesinin ve fikir ve ruh sağlığının sağlanmasına da yardımcı olur.
Müzik
İmam Ali aleyhisselam istişare ile ilgili değerli sözlerinde dikkate alınması gereken ilgi çekici bir noktaya değinerek şöyle buyurmuşlardır. Bir işte danışmaya ihtiyacın varsa ilk olarak gençlere danış. Çünkü onlar daha zeki ve tahmin yürütmekte daha hızlıdırlar. Daha sonra yaşlılara ve büyüklere danış. Böylece onlar işin akıbetini tahmin etmekte sana yardımcı olup senin en iyi seçeneği seçmene yol gösteriyorlar. Çünkü onların tecrübesi daha fazladır. İmam Ali aleyhisselam başka değerli bir sözünde danışmak için başvurulmaya layık olmayan üç grup insanı bizlere tanıtmaya çalışır. Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuşlardır. Cimri birine danışmaktan sakın çünkü o seni iyi iş yapmaktan ve fakirleşeceğinden sakındırır. Korkak insana da danışma çünkü her işte senin moralini bozacaktır. Tamahkar ile de danışma, o seni zalimce işlere yöneltecektir. Gerçekten de cimrilik, cesaretsizlik ve tamah, kökü Allahu Teala'ya güvenmemekte olan kötü insanın özellikleridir.
Tarihi rivayetler ve yazılara göre bir gün Cebrail aleyhisselam Süleyman aleyhisselamın yanına giderek ona abi hayat verip şöyle söyledi. Yüce yaratıcı, bu kadehi içtiğin takdirde kıyamete kadar yaşayacağını belirledi. Seçim senin. Süleyman bu konuyu cin, ins ve hayvanlara danıştı. Onların hepsi peygambere içte ölümsüz bir hayat yaşa dediler. Süleyman başka danışacak hayvan türü kalıp kalmadığını düşündü. Birden kirpiye bu konuyu danışmadığını hatırladı. Kirpiyi Süleyman aleyhisselamın nezdinde getirdiler. Hazreti Süleyman ona şöyle sordu. Bana abi hayat dolu bir kadeh verip bana seçim hakkı tanımıştır. Herkes içmemi istiyor. Sen ne düşünüyorsun?
Kirpi şöyle dedi. Bu kadehi tek başına mı yoksa çocuklar ve arkadaşlarınla mı içeceksin? Süleyman şöyle dedi. Sadece ben içeceğim. Kirpi, o zaman doğrusu bu teklifi reddedip içmemen olacak dedi. Süleyman neden diye sorunca kirpi şöyle bir cevap verdi. Çünkü hayatın uzayınca eşin, çocukların ve bütün dostlar ve akrabaların hayatını kaybedecek ve böylece sana büyük bir keder ve gam musallat olacaktır. Dostlar ve yaranlar olmayınca hayatın ne işe yarar ki? Süleyman aleyhisselam kirpinin bu değerlendirmesini beğendi ve böylece abi hayat dolu kadehi reddetmeye karar verdi. Evet değerli dinleyiciler, insanoğlu keder ve üzüntü olmayan, kalıcı ve iyi bir hayatın arayışında olması lazım. Böylece bir hayat ise kalıcı ilahi cennete bulunabilir. Buna ise iman ve salih amel sayesinde kavuşmak mümkündür. Bu büyük mükafat dünyada daha iyi yaşamak sanatını öğrenmiş olanlar içindir. Bu insanlar hem dünyada hem de ahirette en güzel ve en iyi şekilde yaşarlar.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Nan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
بسم الله الرحمن الرحيم.